Ayrım 17. Ulrike Meinhof, üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 134. Ulrike Meinhof kendisini komün bircilerden çok politik başkaldırıyı eğlence ve oyun olarak görmeyen Duçke'ye yakın hissediyordu. Ciddi, kararlı fakat aynı zamanda yumuşak ve sıcakkanlı olan Duçke, kimilerine göre mükemmel bir herifti. Herkes onu davasının arkasında sonuna kadar duran mutlak dürüst biri olarak görüyordu. Karısı Gretchen ve yeni doğan oğlu Hosea K. ile birlikte bodrum katında küçük bir dairede yaşaması da bu fotoğrafa son derece uygundu. İkisi, Onezorg'un ölümünden sonra parlamento dışı muhalefetin neler yapması gerektiğini konuşuyorlardı. Duçke, devletin zor kullanma tekelini tartışmaya açmanın artık zamanının geldiğini düşünüyordu. Ona göre devletin zor kullanma hakkına sahip olması, sistemin iktidarını korumasını sağlayan ve gerçekten tehlikeli olabilecek eleştirilerin su yüzüne çıkmasını engelleyen en etkili araçtı. Devlet bu yüzünü dışarıya karşı taktığı sahte demokratik bir maske ile gizlemekteydi. O nedenle hedeflenmiş kural ihlalleriyle düzen koruyucu güçleri tahrik etmek ve devletin totaliter karakterinin açığa çıkmasını sağlayarak bunu herkes için görülebilir kılmak gerekiyordu. Bu provokasyon stratejisini onaylamayanlar da vardı. Aslında protestocu öğrencilere sempati duyan Frankfurtlu filozof Jürgen Habermas bu stratejiyi çok tehlikeli buluyor ve ardında yatan düşünceyi sol faşizm sözcüğüyle mahkum ediyordu. Habermas, Duçke'ye verdiği yanıtta bu yolla önce şart koşulan şiddetin daha sonra teşhir edilmek üzere yaratılacağı ve buradan yaratılan bu şiddete yine şiddetle tepki verme hakkının doğduğu sonucunun çıkarılacağını söylüyordu. Ulrike Meinhof, Duçke'nin düşüncelerini paylaşıyordu. Onun için egemen ilişkiler baskı ve zorla sürdürülüyordu. Hedeflenmiş provokasyonlar bunu görünür kılabilirdi. Hedeflenmiş provokasyonlar Habermas'ın söylediği gibi şiddeti yaratmıyor, sadece gizli biçimde her zaman var olan şiddetin açığa çıkmasını sağlıyordu. Fakat devletin zoruna karşı direnişin nereye kadar uzanabileceği sorusu Meinhof'un kafasında da yanıtsızdı. Henüz Andreas Bader ile tanışmamıştı. Ama tanışmış olsaydı, Bader tarafından büyük ihtimalle sürekli direniş lafı eden ama gerçekte bir şeyler yapmaya cesareti olmayan entelektüellerden biri olarak değerlendirilir, o da bu değerlendirmeyi haklı bulurdu. Zira sergilediği kararsız tutum nedeniyle acı çekiyordu. Hristiyanlık inancına göre her türlü şiddet yasaktı. Temmuz 1962'de şu satırları Ulrike Meinhof yazmıştı. Kurşun atarak dünyayı değiştirmek olanaksız. Bu yolla onu sadece yok edebilirsiniz. Fakat bu satırlar yazıldığından bu yana köprülerin altından çok sular akmış, hotzotçu profesörler, coplayan ve kurşunlayan polisler, aptallaştırıcı gazeteler karşısında kendisini tamamen aciz hissettiği için artık her türlü şiddete karşı olmaktan vazgeçmiş, karşı şiddeti yani meşru müdafaaya dayanan şiddeti savunur olmuştu. Ulrike Meinhof, kendisini parlamento dışı muhalefet içinde gören bir sürü insanın düşüncelerini ifade ediyordu. Benno Onezorg'un öldürülmesinden sonra artık böyle devam edemeyeceği, polis ve yargıçların keyfi davranışlarının ses çıkarmadan sineye çekilemeyeceği, karşı saldırıda bulunmak gerektiği duygusu baskın gelmeye başlamıştı. Genel havaya bakıldığında şiddet kullanmaya hazır ruh halinin gerçek şiddete dönüşmesi için çok fazla şeye gerek yoktu. Kasım 1967'de Onezorg'un ölümüne neden olan silahı ateşleyen polis, çavuşu Karl-Heinz Kuras'ın beraat etmesi, engelleme eşiğini daha da düşürmüştü. Buna karşılık, Şah'a karşı yapılan gösterilerde taş attığı iddiasıyla komüncü Fritz Teufel'ın tutukluluğunun devam etmesini, öğrenciler apaçık bir alay olarak algılıyorlardı. Bunun üzerine Rudi Duçke, öfkeyle şu soruyu sormuştu. Radikal eyleme geçmek için daha ne olması gerekiyor? 17-18 Şubat 1968'de Berlin'de yapılan Büyük Vietnam Kongresi birçokları için radikal eylem için son işaretti. Bu büyük olay nedeniyle hazırlanan pankartlarda bu beklenti de ifade edilmekteydi. Bize açık olan şey eleştiri silahı değil, silahlı eleştiridir. Kongrede, Federal Almanya'daki anti-otoriter cephe ve ayrıca bütün Avrupa'dan devrimci grupların temsilcileri buluşmuştu. Kongre, Teknik Üniversitenin en büyük salonunda başladığında tıklım tıklım salonda beklenti dolu bir gerilim vardı. Meinhof, ilk sırada İtalyan yoldaşlardan selam mesajı getiren devrimci milyoner ve bu kongrenin de gizli finansörü Gian Giacomo Feltrinelli'nin yanında oturuyordu. Bir akşam önce Feltrinelli, Rudi Dutschke'ye dinamit lokumları hediye getirerek sürpriz yapmıştı. Telaşlanan Rudi Dutschke ve karısı Gretchen, dinamit lokumlarını bebek çantasına paketlemişler ve birkaç aylık oğulları Hosea K'yi de içine koymuşlardı. Tehlikeli yükü, şüpheli olmayan bir arkadaşının evinde çamaşır sandığına saklayan Rudi Dutschke de dinamitlerle ne yapacağını bilmiyordu. Vietnam Kongresi'nin tartışmasız yıldızı ve baş konuşmacısı olan Rudi Dutschke, yaptığı konuşmada dünya çapında örgütlenmiş engelleme ağını anlattı. Buna karşı durmadan özgürlük lafı eden ama insanların doğrudan ihtiyaçlarını vahşice bastıran bir topluma karşı varoluşsal nefretin bir arada tuttuğu bir direniş oluşmuştu. Kararsız muhalefet hareketi artık geride kalmış, spontane direniş başlamıştı. Konuşmasını bilinç değişikliği sayesinde egemenliğin, açlığın ve savaşların olmadığı bir dünya yaratmak için önümüzde eşsiz tarihi bir şans bulunduğunu söyleyerek bitirmişti. Böylece devrimcilerin devrimcileşmesi, kitlelerin devrimcileşmesi için belirleyici koşuldur. Yaşasın dünya devrimi ve bu sayede oluşacak özgür bireylerin özgür toplumu. Klaus Rainer Röhl de Berlin'e gelmişti. Kürsüde coşan devrimcileri bira ve kolayla serinletiyor, Ulrike Meinhof'un Konkret'in yeni sayısında yayınlanan Karşı Şiddet isimli makalesini dağıtıyordu. Ulrike boşanma davası açmıştı. Röhl, Ulrike'nin taleplerinin Konkret'i çökertmesinden endişe duyuyordu. İkisi de avukat tutmuş, anlaşmaya çalışıyorlardı. Kongrenin ikinci günü pazardı. Katılımcılar kısa süre önce izin verilen bir gösteri düzenlemişlerdi. Dışarıda polisin panzer ve tazikli su sıkıcılarla büyük önlemler alacağı tahmin ediliyordu. Beklenen devlet zoruna karşı nasıl bir tutum alınacağını Rudi Dutschke bir röportajında parola olarak ifade etmişti. Şiddetin seviyesi bizim tarafımızdan değil, karşımızdakiler tarafından belirlenecek. Fakat polis Şah'ın ziyaretinden bu yana geri çekilmişti. Böylece 15 bin kişi barışçıl biçimde Kurfürstendamm'dan geçerek opera binasına doğru yürümeye başladı. İnsan seli ortasında 5 uçlu yıldız olan kırmızı mavi Kuzey Vietnam bayrağı ve üzerlerinde Ho Chi Minh, Che Guevara ve Rosa Luxemburg'un portreleri olan pankartlarla donanmıştı. Kalabalık toplu halde Ho Ho Ho Chi Minh ya da Biz küçük radikal azınlığız diye bağırıyordu. Coşku dalgasına kapılan göstericiler kendiliğinden yeni bir gösteri biçimi keşfettiler. Ön sıralardakiler eğiliyor ve aniden slogan atarak bir süre koşuyor, arkasından diğer sıralar aynı şeyi yapıyorlardı. Öyle ki bütün kortej bir akordeon gibi açılıp kapanıyordu. Açık pencerelerden bu inanılmaz olayı izleyen Berlinlilere kortej şu sloganı atıyordu: "Bırak bön bön bakmayı, in aşağı, sıklaştır safları." Berlin halkı aşağı indi ama ancak 3 gün sonra başka bir gösteri için. Onlar Ho Ho Ho Chi Minh değil, Şeytanlar Hayvanat Bahçesi'ne ya da Dutschke Berlin'den defol sloganı atıyorlardı. Hatta bazı serseriler Rudi'ye benzetilen talihsiz bir idari hizmetlinin peşine düşüp Dutschke'yi öldürün, linç edin, asın diye bağırdı. Korkudan ödü kopan adam son anda polise sığınarak canını kurtarmıştı. Vietnam Kongresi korkulduğu gibi şiddetli sokak çatışmalarıyla son bulmamış, Berlin'de Amerikan kışlalarından birini basma planından da vazgeçilmişti. Daha sonra Feltrinelli'nin armağanı dinamitlerde kullanılmadan karanlık kanallara atıldı. Kongrenin böyle sonuçlanması nedeniyle düş kırıklığına uğrayanlardan biri de Andreas Bader'di. Ona göre yine sadece sözler ve jestler vardı. Sadece söz ve jestlerden oluşan bir karşı çıkış ise sistem tarafından yutulup sindirilecekti. Bader'e göre komün 1'in eylemleri de sözlü şiddeti zirveye taşımış olmalarına rağmen mastürbasyondan ibaretti. Komün üyeleri Mayıs 1967'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Brüksel'de bir alışveriş merkezinin yakılmasını başarılı bir terörist eylem olarak övdükleri bir bildiri dağıtmışlardı. Eylemin gerekçesi, insanların bu büyük yangınla Avrupa'nın ortasında bombalarla yakılan Vietnam'ı hissetmelerini sağlamaktı. Başka bir bildiri de şu sözlerle son buluyordu: "Önümüzdeki günlerde bir yerler yanarsa, herhangi bir yerde bir kışla havaya uçarsa, herhangi bir stadyumda tribünler çökerse, lütfen şaşırmayın. Yan alışveriş merkezi, yan." Bunun üzerine komüncüler, kundakçılığı teşvik ettikleri suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldılar. Davayı söz ve şamatalarıyla komedi haline dönüştüren komüncüler nihayet Mart 1968'de beraat ettiler. Dava konusu bildiri hiciv olarak değerlendirilmişti. 3 hafta sonra 2 Nisan 1968'de Frankfurt'ta iki alışveriş merkezinde Kaufhaus Schneider ve Kaufhof'da yangın çıktı. Gece yarısından az önce üst katlarda başlayan yangın hemen fark edilmiş ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü. Can kaybı ve yaralı yoktu ama maddi zarar yarım milyon markı aşıyordu. Yangın başladıktan kısa süre sonra Deutsche Presse agentürü arayan bir kadın, kundaklamanın politik intikam eylemi olduğunu açıkladı. Polis hemen ertesi gün aralarında Andreas Bader ve Gudrun Ensin'in de bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Daha sonra ortaya çıktığı üzere ikisi Kaufhaus Schneider'ın mobilya bölümüne zaman ayarlı bir yangın bombası bırakmışlardı. Frankfurt yangını gazetelerde fazla yer bulmadı. Zaten kısa süre sonra da başka manşetler gazete sayfalarını süsleyecekti. 4 Nisan'da Amerika'nın Memphis kentinde insan hakları savunucusu Martin Luther King öldürüldü. Münih'te yaşayan 24 yaşındaki badanacı Josef Bachmann bu olaydan çok etkilenmişti. Hemen Berlin'e gitmek için yola koyuldu. Rudi Dutschke'yi nerede bulabileceğini sorarak Kurfürstendamm'daki Sosyalist Öğrenciler Birliği'nin bürosuna kadar geldi. O gün günlerden Perşembeydi. Rudi Dutschke işlerini bitirip bürodan çıkmış, bisikletinin üzerinde büronun hemen yanındaki eczanenin açılmasını bekliyordu. Oğlu Hosea için burun damlası alacaktı. Dutschke'ye doğru ilerleyen Bachmann, "Rudi Dutschke sen misin?" diye sordu. "Evet" yanıtını alınca, "Seni pis komünist domuz!" diye bağırarak cebinden çıkardığı tabancayla Dutschke'nin kafasına ateş etti. Bisikletten düşerken Dutschke'nin ayakkabısı ayağından çıkmış, saati de düşmüştü. Bachmann, yere yığılan adamın kafasına yakın mesafeden iki el daha sıktıktan sonra kaçarak yeni binalardan birinin bodrumuna saklandı. Kendisini yakalamak isteyen polislerle de çatıştıktan sonra ele geçirildiğinde cebinde "Dutschke'yi durdurun, hemen şimdi" manşetini atan Alman Milli Gazetesi bulunmuştu. Polis, yere düşen Dutschke'nin etrafını tebeşirle çizmişti. Eski deri çantası ve ayakkabıları öylece duruyordu suikast yerinde. Dutschke ölmemişti ama bir daha sağlığına tam olarak kavuşamadı ve Danimarka'da sürgünde yaşarken Aralık 1979'da suikastin daha sonra ortaya çıkan sonuçları nedeniyle hayatını kaybetti. Ulrike Meinhof, Rudi Dutschke'ye suikast yapıldığını öğrendiği gibi derhal Kurfürstendamm'daki Sosyalist Öğrenciler Birliği bürosuna gitti. Büro çok kalabalıktı. Herkes son derece üzgün ve şaşkındı. İlk gelen haber Dutschke'nin öldüğü yolundaydı. Daha sonra hayatta olduğu ve %50 yaşama şansı bulunduğu öğrenildi. Bir bildiri hazırlanarak akşam saat 8'de Teknik Üniversitenin en büyük salonunda toplantı yapılacağı açıklandı. Bildiride suikastın sorumlusunun Springer basını ve sola özellikle de Rudi Dutschke'ye karşı yürüttüğü sistemli kışkırtma kampanyası olduğunun altı çiziliyordu. Teknik Üniversitedeki toplantıda Springer yayın evine protesto yürüyüşü yapma kararı alındı. Akşam 9'u biraz geçe kortej, Kreuzberger Kochstrasse'deki Springer binasına doğru harekete geçti. Ulrike Meinhof, kortejle birlikte yürümemiş, Kochstrasse'ye mavi renkli Renault 4 model arabasıyla gitmişti. Oraya vardığında bazı öğrencilerin yayın evinin giriş kapısının önündeki arabaları Springer'in kamyonlarının çıkışını engelleyecek biçimde dizdiklerini gördü. Öğrencilerden biri ondan da R4'ünü bu iş için vermesini istemişti. Meinhof arabasının zarar görebileceği korkusuyla tereddüt etmişti. Bu aralar arabaya çok ihtiyacı vardı çünkü. Sonra daha az tehlikeli bir yere bir evin duvarına iyice yaklaştırarak park etti. Kapıyı engellemiyordu ama yine de barikatın içinde sayılabilirdi. Kızıl bayraklar ve meşaleler taşıyan göstericiler katil Springer ya da tetiği çeken Bild gibi sloganlar atıyorlardı. Birden kortejin ön sıralarından taş atılmaya başlandı. Patlayıcılara olan tutkusu nedeniyle Bommi diye çağrılan Michael Baumann da ön sıralardaydı. Ancak Baumann'ı şaşırtan taşlama eylemine herkesin katılmamasıydı. Hatta arka sıralardan elindeki taşların bile alındığı olmuştu. En arkada bulunan Ulrike Meinhof takviyeci olarak iş görüyordu. Yani ön sıralarda binayı taşlayanlara iletilen taşları topluyordu. Elbette iş taş atmakla bitmedi. Gece yarısına doğru komün bir çevresinden tanınmış bir aktivist olan Peter Urbach bir sepet dolusu Molotov kokteyliyle geldi. Benzin dolu bu şişelerle yayın evinin otoparkındaki arabalar devrildi ve kundaklandı. Olaya itfaiye müdahale etmiş, polis göstericileri dağıtmak için basınçlı su sıkıyordu. Her iki taraftan da yaralananlar olmuştu. Fakat kimsenin bilmediği bir şey vardı. Peter Urbach aslında Berlin Anayasa Koruma Örgütü'nün adamıydı. Bu örgütün verdiği görevle protestoculara Molotov, hatta daha sonra da patlayıcı madde ve silah temin ediyordu. Yani karşı tarafta provokasyon stratejisi izlemekteydi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 142.